Bugünkü okumamız Koloseliler 1, 9. ayetten 14. ayet olacak. Koloseliler 1, 9'dan 14'e.
Bunu işittiğimiz günden beri biz de sizler için dua etmekten tam bir bilgelik ve ruhsal anlayışla Tanrı'nın isteğini bütünüyle bilmenizi dilemekten geri kalmadık. Rabbe yaraşır biçimde yaşamamız, onu her yönden hoşnut etmeniz ve her iyi işte meyve vererek Tanrı'yı tanımakta ilerlemeniz için dua ediyoruz. Her şeye sevinçle katlanıp sabredebilmeniz için onun yüce gücüne dayanarak bütün kudretle güçlenmenizi diliyoruz. Bizi kutsalların ışıktaki mirasına ortak olmaya yeterli kılan babaya şükretmeniz için dua ediyoruz. O bizi karanlığın hükümranlığından kurtarıp sevgili oğlunun egemenliğini aktardı. Onda kurtuluşa, günahlarımızın bağışına sahibiz.
Evet. Koloseliler kitabına birkaç hafta önce başladık. Bu ikinci vaazımız bu konuda. Evet. Paulus birçoğuyla daha önce yüz yüze tanışmamış olduğu Koloseliler için dua ettiğini söylüyor. Evet, Koloselileri tanımıyordu. Bunları Epafras aracılığıyla tanıyor. Hatta kendisinin hapse atıldığını biliyoruz. Paulus'un hapse atıldığı halde Mesih'e hizmet etmeye devam ediyor. Dua etmeye zaman ayırıyordu. Şimdi özgürlüğü sınırlandırıldığında elindeki zamanı yine hizmet etmek için kullanıyor. Yine kiliseyi düşünerek Kolose'yi, Laodikya'yı, Efes'i, diğer bölgelerde bulunan kiliseleri düşünerek bunlar için dua etmeye, onlara hizmet etmeye devam ettiğini görüyoruz. Ve sürekli, düzenli ve bıkmadan bu duasını sürdürmeye devam ediyor. Paulus Koloselilerin yaşamında müjdenin meyvesi için Tanrı'ya şükredip sürekli dua ettiğini söylüyor. Müjdenin meyvesi için Tanrı'ya şükredip sürekli dua ediyorum diyor. Evet, Paulus İsa Mesih'e iman eden ve tüm kutsalları seven Koloseliler için şükrediyordu. Şimdi Koloselilerin bir amacı vardı ve müjdede kendilerine açıklanan göksel bir umuda sahiplerdi. Hatırlıyor musunuz? Geçen vaazımızda bu göksel umuttan bahsetmiştik. Koloselilerin umudu da buydu ve bu umut için yaşıyorlardı. Bu müjde tüm dünyada meyve veriyor. Koloselilerin inandığı bu müjde tüm dünyada meyve veriyor ve bunu görüyoruz. Bu müjde Asya ilinin tanınmayan kenar mahallesi olan ve yakında depremle harabeye dönecek olan Kolose'de veriliyor. Evet, Kolose tanınmayan Frigya bölgesinin kenarlarında kalmış bir yerdi. Laodikya iyi biliniyordu, iyi tanınıyordu. Hierapolis iyi tanınıyordu. Efes veya Philadelphia. Bu bölgeler çok iyi biliniyor, çok iyi tanınıyordu ama Epafras'ın memleketi olan Kolose'nin bilinmediğini, tanınmadığını görüyoruz ve yakında buranın depremden harabeye döneceğini de biliyoruz. Evet, birçok kişi müjdeyi burada işitmiş, iman etmiş ve Epafras'ın öğretileriyle Tanrı'nın lütfunu anlamışlar ve bu umuda artık sımsıkı tutunuyorlardı. Kurtuluş müjdesinin taşralı pastörü Epafras, Kolose'de müjdenin ilerleyişini hapisteki Pavlus'a anlatmış ve Pavlus da daha önce hiç tanışmadığı bu kişiler için dua etmeye başlamıştı. Hatta bunlara Koloselilere mektup diye bildiğimiz bu mektubu, gönderiyor. 9. ayetten 14. ayete Pavlus Koloseliler için dualarını anlatmaya devam ediyor ve Pavlus'un dualarından birbirimiz için ve daha önce hiç tanımamış olduğumuz kişiler için nasıl dua etmemiz gerektiğini öğreniyoruz. Hiç tanımadığımız, hakkında duymuş olduğumuz kiliseler için, kişiler için veya işte hastalanan kardeşler için veya ruhsal ihtiyacı olan kardeşler için nasıl dua etmemiz gerektiğini Pavlus'tan bu şekilde öğrenmiş oluyoruz. Pavlus, Tanrı'nın Kolosellilere iradesini gösterirken yaşamı ruhsal ve daha açık bir şekilde göstermesini diliyor. Yani ruhsallığı Kolosellilere göstermesini, ruhsallığın ne anlama geldiğini anlamalarını istiyor. Daha açık bir şekilde Kolosellilerin bunu görmelerini istiyor. Pavlus, Tanrı'nın Kolosellileri bilgiyle donatmasını istiyor. Şimdi tabii bilgi dediğimiz zaman o dönemlerde bilgiyle kurtuluşa inanan bir din vardı. Bu din ayrı bir din olarak kendisini göstermiyor. Diğer dinlere kendisini yapıştırıp diyeyim veya kendisini diğer dinlerin inançlarının içerisine sokup Yahudilik, Hristiyanlık gibi veya diğer inançlar gibi inançların içerisine girip burada kendisini yani Yahudilik olarak gösteriyor ama bilgiyle kurtuluşu öğretiyor veya Hristiyanlık içerisine girip bilgiyle kurtuluşu öğretiyor. Burada Pavlus'un söylediği bilgiyle kurtuluş öğretisi değil, yani gnosisle veya gnostik öğretiyle, gnostisizm öğretisiyle kurtuluş manasında bir bilgiden bahsetmiyor Pavlus. Bilginin Tanrı'nın bir armağanı olduğunu söylerken pasif bir fiil kullanıyor. Yani bu bilgi sizi kurtarmıyor. Erişmiş olduğunuz bu bilgi veya erişmeniz sağlanan bu bilgi Tanrı'nın size armağan olarak vermiş olduğu bir bilgidir. Buradaki bilgi bir edatla açıklanıyor. Yani Tanrı'nın isteğini anlamanız için, Tanrı'nın isteğini şeklinde söylüyor. Yani siz bu bilgiye Tanrı'nın isteği dahilinde sahipsiniz. Pavlus tüm gerçeğin ve yaşamın tanrısal iradenin yetkisi altında olduğuna inandığı için burada kullanılan edat bilginin sınırlarını ya da konusunu kısıtlamıyor. Ama burada kullanılan ifade bilgiyi tanımlıyor ve bu bilgiyi yeterli hale getiriyor. Yani hayatınız boyunca bu bilgiyi geliştirmek, bu bilgi çevresinde dolanmak zorunda değilsiniz. Bu bilgi Tanrı'nın isteği sayesinde sizlere verilmiştir ve yeterlidir. Sizler için yeterlidir. Pavlus Koloselilerin Tanrı'nın isteği dışında boş bilgi arayışlarına, 1. yüzyıl gnostiklerinin gizli bilgi vaatlerine aldanıp zaman kaybetmelerini istemiyor. Şimdi bilgiye nasıl erişilir? Bilgiye nasıl erişildiğini aslında Pavlus burada çok basit bir şekilde anlatıyor. Bilgiye Tanrı'nın isteğiyle, Tanrı'nın vermesiyle erişilir. Tabi burada bir epistemoloji anlamında söylüyorum. Yani epistemoloji bilgi edinme bilimi anlamına geliyor. Biz Hristiyanlar bilginin Tanrı'dan, Tanrı tarafından verildiğini, Tanrı'dan geldiğini söylüyoruz. Gnostik öğreti dediğimiz öğreti de, ki aslında bugün popüler bir öğreti bu. İşte Dan Brown'un bazı kitapları veya diğer bazı modern yazarların, postmodern yazarlarının yazdıklarına göre bizim amacımız bu bilgi peşinde koşmak ve bunu aldıkça, yakaladıkça, buna eriştikçe o enerjiyi yakalamak ve bu bilgiyle kurtulmak anlamında bir şekilde öğretiyorlar. Ama Pavlus bilgiyi tanımlarken bir ekleme yaparak şöyle diyor: tam bir bilgelik ve ruhsal anlayışla. Şimdi bu ifadeye göre bilgi sayesinde gerçeği ve yaşamı Tanrı'nın gördüğü gibi görmemiz sağlanıyor. Yani bizim gerçeği ve yaşamı bu bilgi sayesinde Tanrı'nın gördüğü gibi görmemiz gerekiyor. Ve bu da zaten bu bilgi sayesinde sağlanıyor. Evet, Pavlus ruhsal kelimesini kullanırken ruhani dünya ile maddi dünya arasında bir ayrım yapmıyor. Yani biz maddi dünyaya bakarken ruhsal tanımlamalarla bakmak zorundayız. Maddi dünyayı ruhsal dünyadan Pavlus nasıl ayırmıyorsa bizim de ayırmamamız gerekiyor. Pavlus ruhsal kelimesini kullanırken ruhani dünya ile maddi dünya arasında bir ayrım yapmıyor. Pavlus'a göre materyal dünya, yani maddi dünya, ruhsal olarak görülmeli ve ruhsal olarak anlaşılmalıdır. Evet, yani materyal dünya, maddi dünya ruhsal gözlerle görülmelidir. Ruhsal olarak anlaşılmalıdır. Çünkü bu dünya geçicidir. Bu dünya ortadan kalkacaktır. Yani bu gördüğümüz dünya, yeni yer ve yeni gök oluşacaktır. Veya bu dünya kurtarılacaktır. Gördüğümüz bu maddi dünya kurtarılacaktır. Ruhsal kelimesi Tanrı'nın bizi yerleştirdiği yerden, yani gerçek dünyadan asla ayırmamalı. Ama bize Tanrı'nın bu dünya ile ilgili düşüncelerini açık bir şekilde göstermeli, anlatmalı. Yani ruhsal kelimesi Tanrı'nın bizi yerleştirdiği yerden, yani gerçek dünyadan asla ayırmamalı ama bize Tanrı'nın bu dünya ile ilgili düşüncelerini açıklamalı. Pavlus Koloseliler için dua ederken Kolosellilerin yaşadıkları ortamın farkında olmalarını istiyor. Çevrelerini tanımalarını, dünyayı tanımaları, fikirleri bilmelerini istiyor. Hatta tanrısal bilgiyi anlamaları, Tanrı'nın onları yerleştirmiş olduğu Kolose şehrindeki göklerin krallığında onları daha da faydalı hale getireceğini görmelerini istiyor. Hristiyanlıktaki bazı akımlar birisini şu sonuca götürebilir. İşte Ahmet, Mehmet, Hüseyin işte o kadar ruhsal birisi ki içinde yaşadığı şehir umrunda bile değil. Hatta o kadar ruhsal ki nerede olduğunu bile bilmiyor. Sanki kanat takıp havalanmış, gökyüzünde bir enstrüman çalıyor gibi hareket ediyor. Tabii bizim ruhsallığımız bizi bu konuma getirmemeli. Ama tam bir bilgelik ve ruhsal anlayışla Tanrı'nın isteğini bütünüyle bilmemizi derken Pavlus Tanrı'nın isteği hakkında burada dua ediyor. Tanrı'nın isteğine göre, Tanrı'nın isteğini bilerek o isteğe göre hareket etmemizi istiyor. Koloseliler için de tabii ilk duası bu. Tanrı'nın isteğini bilerek, Tanrı'nın isteğini bilerek yaşamaları ve kendilerini buna göre ayarlamalarını istiyor. Tanrı'nın ruhsal ve materyal dünyadaki isteğini bilmeleri için dua ediyor. Birincisi bu. Tanrı'nın ruhsal ve materyal dünyadaki isteğini bilmeleri, anlamalarını istiyor. Pavlus'un dualarında doluluk, bolluk ya da zenginlik kelimelerini sıklıkla görüyoruz. Tabii bu ey Koloseliler, evet fakirsiniz biliyorum. Zavallı fakirler fakir kalın veya zavallı fakirler işte elinize para geçmiyor, işte bolluk zenginlik için dua edin demiyor. Daha çok Pavlus'un burada bu bolluk, zenginlik, doluluk konularını ruhsal bakış açısından bolluk, ruhsal zenginlik, ruhsal doluluk açısından kullandığını görüyoruz. Pavlus tabi büyük dualar ediyor. Pavlus Tanrı'nın Koloselileri küçük bilgilerle donatmasını söylemiyor. Tanrı'nın isteğini bütünüyle bilmenizi ifadesiyle Koloselilerin Tanrı'nın isteğinin bilgisiyle dolu olmalarını istiyor. Evet, Tanrı'nın isteğinin bilgisiyle dolu olmak ne demek? Tanrı'nın isteğinin ne olduğunu bilmenizi istiyorum. Ve bunu tam olarak dolulukla anlamanızı istiyorum. Bunun zenginliğini yaşamanızı istiyorum. Umudunuzun ne olduğunu bilerek yaşamanızı istiyorum. Bu umuda bakarak yaşamanızı istiyorum. Bunu gördüğünüz zaman, zaten bunu bildiğiniz zaman bir ölüm korkunuz olmaz, hastalık korkunuz olmaz. Bu dolulukla, bu zenginlikle, bu umut doluluğuyla, bu bollukla yaşadığınız zaman çok daha verimli olacaksınız. Evet. bizim dualarımız da aynen Pavlus'un duaları kadar bu kadar büyük olmalı. Pavlus büyük dualar ediyor. İkincisi de ikinci olarak Pavlus Tanrı'nın isteğini bilme konusunun meyve veren davranışlara dönüşmesini ve hayatlarımızda Tanrı'yı hoşnut eden aktivitelere dönüşmesi için dua ediyor. Yani bu davranışlarımız meyve veren davranışlar olsun ve bu meyvelerde bu davranışlar hayatlarımıza Tanrı'yı hoşnut eden tavırlara, aktivitelere dönüşsün diye dua ediyor. Evet, Hristiyan'ın bilgiye bakışı ve bilgiyi kullanışı Mesih'in krallığının gelişimi içindir. Evet, biz bilgiyi bilgi için öğrenmiyoruz veya var olan bilimi işte öğrenelim de veya sanatı öğrenelim de işte kendimize bir fayda olsun anlamında çalışmıyoruz. Hristiyan bunu öğrendiğinde bilgiye baktığında, yani bilgiye bakışı ve bilgiyi kullanışı Mesih'in krallığının gelişimi için olmalıdır. Ruhsal olarak ürün verebilmemiz için bizlere Tanrı'nın isteğiyle ilgili bilgi veriliyor. Biz Hristiyanlar için bilginin nihai amacı Tanrı'dan hoşnut olmamızdır. Bizim yaşam amacımız budur. Bizim yaşam amacımız Tanrı'dan hoşnut olmaktır. Onu yüceltmek, Tanrı'dan hoşnut olmaktır. Bilginin amacı da budur. Bilginin nihai amacı Tanrı'dan hoşnut olmamızdır. Bilginin her kısmı Tanrı'yı tam olarak nasıl hoşnut edeceğimize işaret eder. Rabbi her yönden hoşnut etmek için Rabbe yaraşır biçimde yürüyoruz. Aynen Pavlus'un söylediği gibi Rabbi her yönden hoşnut etmek için Rabbe yaraşır biçimde yürüyoruz. Yürümek kelimesi hayatımızın yönünü ve günlük davranışlarımızı açıklamak için kullanılan güzel bir benzetmedir burada. Bizler Rabbimiz İsa Mesih'in kimliğini taşıyoruz ve bu kimlikle yürüyoruz. İşte bu nedenle yaşamlarımız onunla olan bu birliği yansıtmalı. Yanımızda yürüyen kişinin kimliğini temsil ediyoruz. Hatta bizlere elçiler deniliyor. Yine aynı Pavlus bizim Mesih'in elçileri olduğumuzu söylüyor. Evet, işte bu nedenle yaşamlarımız onunla olan bu birliği iyi bir şekilde yansıtabilmeli. Evet, her iyi işte meyve vererek ifadesi Tanrı'yı her yönden nasıl hoşnut edeceğimizi tanımlıyor. Hristiyanlar kendilerini sadece iyi işler yapmaya ya da hayır işlerine adamıyorlar. Evet, bazıları iyi işleri tabii sadece hayır işleri olarak görüyor. Tabii biz Hristiyanlar da hayatımızı işte hayır işlerine adamıyoruz. Hayır işlerine adayanlar da var. Buna da bir şey demiyoruz. Bizler yaptıklarımızı Tanrı'nın krallığını genişletmek ve inşa etmek için yapıyoruz. Mutlaka amacımız bu olmalı. Tanrı'nın krallığı olmalı. Mesih'in egemenlik sınırlarını genişletme olmalı. Biz burada hani materyal sınırlardan bahsetmiyoruz. Biz burada insanların ruhsal durumlarından bahsediyoruz. İnsanların Mesih'e kazandırılmalarından bahsediyoruz. İşte bu müjdenin mutlaka duyurulması, mutlaka açıklanması gerekiyor. Meyve vermek ifadesi iyi işlerimizin amacının ve sonucunun ruhsal olmak olduğunu anlatıyor. Yani Tanrı'nın bu dünyadaki isteğinin belirginleşmesinde araçlar olmak anlamına geliyor. Tanrı'nın bu dünyadaki isteğinin belirginleşmesini sağlıyoruz. Tanrı bizleri kullanarak isteğini daha da belirgin hale getiriyor. Evet, Tanrı bilgisinde ilerlemek de tamamen Tanrı'yı hoşnut etmektir. Hristiyan yaşamı sürekli öğrenmek anlamına gelir. Yani bir yerde tamam biz her şeyi öğrendik, bundan sonra durduk, bitti demiyoruz. Tanrı bilgisi bitmeyen gerçekle dolu bir mağaza gibidir. Bu bilgi her alanı, her dünyayı ve her kültürü kapsar. Matematikçiler Tanrı bilgisi ardınca giderler. Şairler Tanrı bilgisi ardınca giderler. Ressamlar Tanrı bilgisini resmederler. Heykeltıraşlar Tanrı bilgisini yontarlar. Müzisyenler Tanrı bilgisinin sesini çıkarırlar. Kimyacılar Tanrı bilgisine göre hesaplarlar, uygularlar. Cerrahlar Tanrı bilgisine göre keserler. Tır şoförleri de Tanrı bilgisine göre çekerler. Araçlarını çekerler. Müteahhitler Tanrı bilgisine göre inşaat yaparlar. Bilgisayar belleklerini yapan bilgisayar mühendisleri Tanrı bilgisini toplayabildikleri kadarıyla küçük bir aygıta yerleştirmeye çalışırlar. Teologlar Tanrı bilgisinin derinliklerini araştırırlar. Pastörler Tanrı bilgisini ilan ederler, açıklarlar. Hristiyanlar Tanrı'yı hoşnut etmek için Tanrı bilgisini yaşarlar ve solurlar. Siz Hristiyanlar Tanrı bilgisini yaşarsınız, Tanrı bilgisini solursunuz. Neden bunu yaparsınız? Çünkü tek amacınız Tanrı'yı hoşnut etmektir. Evet, üçüncü olarak Pavlus Koloselilerin sabırlı bir şekilde sevinçle dayanabilmeleri ve güçlenmeleri için dua ediyor. Sevinçle dayanabilmeleri, Koloselilerin sevinçle bu umuda bakarak dayanabilmeleri ve güçlenmeleri için dua ediyor. Evet, Pavlus elimizdeki gücün Tanrı'dan geldiğini anlamamız için burada da pasif bir fiil kullanıyor. Evet, Pavlus küçük bir kudret ya da yeterli bir güç için dua etmiyor. Yani biraz kendilerini savunabilsinler diye bir güç, kuvvet, bir kudret sahibi olsunlar demiyor. Pavlus cesaretle Tanrı'nın yüce gücüne dayanarak Koloselileri bütün kudretiyle güçlendirmesini istiyor. Koloselilerin bundan başka bir şeye ihtiyaçları yok. Sadece Tanrı'nın gücüne iman etmeleri gerekiyor. Tanrı'ya dayanmaları gerekiyor. Pavlus'un kendisi de sıkıntılı zamanlarında başına gelenlerin başına gelmiş olma sebebini anlatırken bundan bahsediyor. Bütün bunlar Tanrı'ya, ölüleri dirilten Tanrı'ya güvenelim diye oldu diyor. Aynı duayı kendisi için düşündüğü, kendi başına gelen sıkıntılar konusunda kendisi için düşündüğü aynı duayı da Koloseliler için ettiğini görüyoruz. Evet, sabırla, sevinçle dayanabilsinler. Rabbe dayanarak dayanabilsinler diye dua ettiğini görüyoruz. Tanrı Pavlus'un duasına olumlu cevap verirse Koloseliler her durumda verimli ve gelişiyor olacaklardı. Pavlus'un bu mektubu yazmasından birkaç sene sonra Kolose'de büyük bir deprem olduğunu biliyoruz. Şimdi Koloseli Hristiyanların bu depreme nasıl karşılık verdiğini bilemiyoruz. Bununla ilgili pek bir bilgimiz yok açıkça. Büyük bir deprem olduğunu biliyoruz ve oradan taşındıklarını biliyoruz. Tabii merak ediyoruz, acaba bu Hristiyanlar, bu mektubu almış olan Hristiyanlar veya ondan sonrakiler nasıl bir tepki verdiler bu büyük depreme, bu yıkıcı depreme? Yakınlarını yıkıntıların altından çıkarırlarken neler hissediyorlardı acaba? Evlerini, tüm mal varlıklarını kaybettikleri zaman tutumları, tavırları nasıldı? İmanlarında ve tüm kutsallar için olan sevgilerinde dayandılar mı? Rabbe dayandılar mı? Yoksa deprem imanı ve sevgilerini de mi yıktı? Pavlus Koloseliler için cesaretle dua ediyor. Pavlus Koloselilerin her şeye sevinçle katlanıp sabredebilmeleri için dua ettiğini söylüyor. Özellikle Koloselilere verilen bu iki armağan için şükrediyor. Pavlus cesaretle dua edebiliyor çünkü Tanrı zaten Koloselilere iki temel armağanı vermiş durumda. Bu iki armağanın sonucu olarak Koloselilerin yaşamında sevinçle dayanma gücünü ve sabrı görüyoruz. Evet, Koloseliler dayanıyorlar. Sevinçle dayanıyorlar ve sabırlı bir şekilde önlerine konmuş olan bu umuda bakıyorlar. Göksel Baba'nın verdiği birinci armağan Koloselileri kendi mirasına dahil etmesiydi. Tanrı bizleri mirasçıları yaptı. Bu Tanrı'nın tamamlanmış işidir. Bu iş artık bitmiştir. Kilise babalarından John Chrysostom bu ayetle ilgili şöyle diyor. Bu tamamlanmış işin sonuçları hem şimdi hem de gelecekte görülecektir. Tanrı'nın mirasçıları olarak onun zenginliklerini daha şimdiden tecrübe etmeye başlıyoruz. Ama gelecekte de daha açık ve daha bereketli bir şekilde göreceğiz. Tanrı'nın bereketlerini daha bu dünyadayken görüyoruz, yaşıyoruz. Ama Mesih geldiğinde daha net bir şekilde, daha bereketli bir şekilde görüyor olacağız. Bizler kutsalların ışıktaki mirası olarak açıklanan bu görkemli mirası Işıklar Krallığı'nda paylaşıyoruz. Evet, Işıklar Krallığı Tanrı'nın krallığıdır. Göklerin krallığı, göklerin krallığının yeryüzüne gelmesidir. Bu krallıkta Tanrı'nın isteğine göre Tanrı'nın tüm bilgisi tam bir şekilde uygulanmaktadır. Tanrı Koloselilere böyle büyük bir armağan ve konum verdiğine göre onlara sevinçle dayanma gücü ve sabır da vermemiş midir? Evet, ben bu büyük depremde dayandıklarına inanıyorum. Sabırla, sevinçle, evet, dayanma gücüyle, sabırla umutlarına bakarken bu büyük depremde de mutlaka dayanmışlardır Rabbin verdiği bu dayanma gücü ve sabırla. Göksel Baba'nın verdiği ikinci armağansa karanlığın krallığından özgür kılınma ve oğlun krallığına giriş armağanıdır. Evet, karanlığın krallığından özgür kılındılar ve oğlun krallığına girdiler. Evet, bu Göksel Baba'nın verdiği ikinci armağan. Karanlığın krallığının baskıcı otoritesinden özgür kılınmayı arzuluyorlardı ve özgür kılındılar. Siz ne durumdasınız? Siz karanlığın krallığından özgür kılınmayı arzuluyor musunuz? Bu dünyada yanlış olan her şey kaynağını insanlığın kötülüğünde ve cinlerin güçlerinde bulabilir. Bizler bu baskıcı otoritelerin mağdurları olmaya devam etmek zorunda değiliz. Bizler başkalarına baskı uygulayanlarla birlikte olmak zorunda değiliz. Tanrı bizi bu karanlık krallıktan kurtardı ve bizleri çok daha farklı bir krallığa geçirdi. Bizim yapamayacağımızı Tanrı'nın kendisi yaptı. Bizler günahlarımız içerisinde ölüyken aynen Lazarus gibi hiçbir şey yapamazken bizi bulunduğumuz bu mezardan, bu ruhsal mezardan Fikret dışarı çık, Lazarus dışarı çık diyen Mesih'in eli kurtardı. Evet, bizler kendi kendimizi kurtaramıyoruz. Kendi kendimize belirli bir bilgiye erişip, evet bu bilgiyi aldım, anladım, gördüm ve kabul ediyorum diyecek bir kapasiteye sahip değiliz. İşte biraz Tanrı'dan, biraz benden diye bir şey olmuyor. Tanrı'nın kendisi bizi karanlığın krallığından tamamen ölüyken, kalbimiz atmıyorken, kalbimizi attırmaya başlayarak bizleri ölümden yaşama geçirmiştir. Bu dünyada yanlış olan her şey kaynağını insanlığın kötülüğünden ve cinlerin güçlerinde bulabilir. Bizler bu baskıcı otoritelerin mağdurları olmaya devam etmek zorunda değiliz. Bizler başkalarına baskı uygulayanlarla birlikte olmak zorunda değiliz. Tanrı bizi bu karanlık krallıktan kurtardı ve bizleri çok daha farklı bir krallığa çevirdi dedik. Evet, bizleri baskıdan, isyandan ve kötülükten özgür kıldı. Yine John Chrysostom farklı bir krallığa çevirdi derken çevirdi kelimesinin üzerinde duruyor. Tanrı'nın bizi krallığa getirmesi ya da krallığa çevirmesi ne anlama geliyor? İşte bizi bir krallığa getirdi veya bizi bir krallığa çevirdi ifadesi ne anlama geliyor? Çevirme kelimesi Tanrı'nın işinin tamamlandığı anlamına geliyor. Yani biraz çevirdi değil, tamamen değişim anlamına geliyor. Tanrı bizleri sadece karanlığın krallığından kurtarmakla kalmıyor. Bizi kendi başımıza tarafsız bir bölgeye götürmüyor. Ben sizi tarafsız bir bölgeye götürüyorum. Ortada, yani ne benim bölgem ne karanlığın bölgesi, yani ne ışığın krallığı ne karanlığın krallığı, ortada bir yerde seçime bırakıyorum diye bir şey de yapmıyor. Bazı teolojiler böyle söylüyor, işte tarafsız bölgeye getirdi diyor, ama Tanrı bizi böyle bir yere de getirmiyor. Bize karanlığın krallığından kurtuldun, artık seçim senin, artık özgürsün de demiyor. Bu durum birçok mahkumun başına geliyor. Belli bir süre sonra, hapisten çıktıktan sonra toplum içerisinde kendi başına bırakılan mahkumlar var. İş arıyorlar, bulamıyorlar. Epey zorlanıyor bu mahkumlar. Bulsalar da bir ön yargıyla kendilerine bakılıyor. Belli bir süre sonra hapisten çıktıktan sonra hiçbir şekilde topluma ayak uyduramıyorlar. Yani kurtuldun, artık seçim senin, artık özgürsün deniliyor. Yine bir şeyler yapmaya çalışırken genelde bu mahkumlar bir şekilde yine suça karışıp bir şekilde yeniden içeri giriyorlar. Toplum hapse girenlere güvenmiyor, toplumun içine kabul etmiyor veya bir şekilde onları onurlandırmıyor. İyi iş bulmalarına da bir şekilde fırsat vermiyor veya izin vermiyor veya yardımcı olmuyor. Ama Tanrı bizi sadece özgür kılmakla kalmıyor. Tanrı karanlığın krallığında tutsak olan, tamamen karanlığın krallığının üyeleri olan bizleri o karanlığın krallığından kurtarıyor, çıkarıyor, özgür kılıyor. Özgür kılmakla kalmıyor, aynı zamanda bize güvenli ve üretken bir ortam sağlıyor. Onu tam anlamıyla hoşnut edebileceğimiz bir ortam sağlıyor. Ve hatta kendi kurtuluş müjdesini açıklama işini bize veriyor. Yani büyük bir güvenle bunu bize veriyor ve bunu açıklamamızı sağlıyor. Christostom Pavlus'un çevirme kelimesini, metistano kelimesini, Grekçe metistano kelimesini, Tanrı'nın gücünün nasıl çalıştığını göstermek için kullandığını söylüyor. Bizim tarafımızdan hiçbir çaba olmadan Tanrı'nın krallığına getirildik ya da çevrildik. Bizim tarafımızdan hiçbir çaba olmadan Tanrı'nın krallığına getirildik. Tanrı'nın krallığına çevrildik. Sanki yani bu metistano kelimesi böyle bir mucizevi bir şeymiş gibi. Tanrı'nın gücünün nasıl çalıştığını kurtarmak için kullanılıyor. Sanki kralın korumasındaki sarayın kapısının önündeki sokakta doğmuş gibiyiz. Yani bir ve bu kral bizi içeri alıyor. Ve bu krallık ailesine bizleri katıyor. Kim bu kral? Hangi krallığa girdik? Pavlus burada Tanrı'nın krallığı, göklerin krallığı, ışığın kralları demek yerine sevgili oğlunun krallığı diyor. Göksel babanın bu kadar çok sevdiği bu oğul kimdir? Sevgili oğlunun krallığı derken hangi oğuldan bahsediyor? Tabii ki kurtarıcımızdan bahsediyor. Rabbimiz İsa Mesih'in ta kendisinden bahsediyor. Onun aracılığıyla günahlarımızın bağışlandığını biliyoruz. Karanlığın krallığından özgür kılınmamız ve oğlun krallığına geçişimiz neden bizi rahatlatıyor? Rahatlığa kavuşturuyor. Çünkü babanın çok sevdiği oğul kurtarma işini tamamladı. Yasayı yerine getirdi. Tüm cezaların, yasanın getirdiği o cezaların acısını çekti. Tüm yükü üzerine aldı. Cezamız için gereken fidyeyi ödedi. Tamamlandı. Utancı göze aldı. Çarmıha katlandı ve mezarı yendi. Evet, Metis Tano. Bizler karanlığın krallığından ışığın krallığına, yani sevgili oğlunun krallığına dönüştürüldük. Tamamen Tanrı'nın isteği ve iradesi, isteği dahilinde karanlıktan ışığa getirildik. Evet, Pavlus bütün bunları çok kısa bir kelimeyle özetliyor. Metis Tano. Pavlus Tanrı'nın krallığına girişimizi bu şekilde bir değişimle, bir çevirmeyle açıklıyor. Evet, Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla. Amin.